Ayrım 4, sayfa 40. Metrestepe. Abdülrezzak 3 gece kaldı Nurşen'le yeni villalarında. Sarıldılar, öpüştüler. Ancak cinsel ilişkide başarılı olamadı evin erkeği. Bir durgunluk çöktü içine. Damarlarına empotans dedikleri şey indi. Bir erkek olarak üzüldü, mahcup oldu. Yapacak bir şey yoktu. Durumu kabullendi. Birkaç defa affedersin dedi Nurşen'e. Abdülrezzak hiçbir yerde okumamıştı. Ama gerçek şuydu. Evli kadınlar kocaları birkaç cinsel başarısızlık yaşadı diye üzülmezlermiş. Eşlerinden cinsellik dışında dostluk, güven benzeri nice beklentileri olduğu için empotansı fazlaca büyütmezlermiş. Ancak sevgililer ya da metresler ilişkileri cinselliğe dayanıyorsa temelde empotansı mesele ederlermiş genelde. Bu eve taşınmadan imam nikahı öncesi hemen hepsi keyifli, çok sayıda cinsel ilişkide bulunmuştu iki sevgili. O zamanlar sere serpe, derinlerden gelen bir kaynak suyu gibiydi erkeğin cinselliği. Ama bu yeni evde, bu güzel villada, ucuna çaput tıkanmış yayla pınarları gibi kuruyuvermişti birdenbire, anlaşılmaz biçimde. Belki ilk günlerin değişikliği, yeniliği coşturmuştu Abdülrezzak'ı. Belki kurallar, kanunlar içinde geçen ömründe, rutinler içindeki ağırbaşlı evliliğinde dışarıda ilk kez karşılaştığı özgürlük havası kamçılamıştı cinselliğini, benliğini. Galiba eskiyordu yenilik. Ama galiba aslında binlerce şehit dedeyi bağrına basmış bu topraklarda, tam tamına Metristepe'nin karşısında belki legal, belki illegal, belki zina sayılabilecek bir şeyler yapmak bu villada görünmeyen bir baskı yapıyordu kasıklarına. Empotansı bu yüzdendi muhtemelen. Nurşen, çocukluğundan beri görmediği zengin, renkli ve keyifli bir yaşantı içindeydi. Kişiliğini ezen ana baba otoritesi, gücünü, kaşlarıyla ezen komşu teyze yüzleri yoktu bu yeni yaşantısında. Evi yeni ve güzeldi. Hayal ettiğinden öteydi. Şimdilik bu empotans olayını mesele etmeyecekti. Üçüncü gün yemekte telefon geldi Abdülrezzak'a. Arayan Mehmet dedesinin silah arkadaşı Cafer'in torunu Mahmut'tu. Torun Mahmut uzun boylu, yapılı, dış cephede güler yüzlü, silahsız ve adamsız dolaşmayan bir insandı. Ona bazıları Mahmut Bey, bazıları Mahmut Baba derdi. Torun Mahmut tam bir mafya babasıydı. Cafer dedenin torunu mafyaydı. Vebali söyleyenin boynuna. Geçmişte banka hortumlamıştı bu boylu boyunca. Hortumlanacak banka kalmadığı için artık hortumlayamıyordu. Haraç alırdı. Nice ihalede parmağı vardı. Arazi mafyasına da karışmıştı. Yani mafyanın her türlüsü repertuarındaydı. Önce hoşbeş ettiler biraz. Mahmut'un son durumdan haberi vardı. Ayrıntıya girmeden. Hayırlı olsun Abdülrezzak abi dedi. Yeni evini ve evliliğini hayırlıyordu. Mehmet, Cafer, Niyazi kardeş değillerdi. Ama Metristepe'nin siperleri onları kardeşten ileri birbirlerine kenetlemişti. Torunları birbirlerini kardeş kuzen bilirlerdi. Abdülrezzak, Mahmut'um, Eskişehir Pazarcık arasında yeni arsa almışsın. Alışveriş merkezi yaptıracakmışsın yakında. Doğru mu? Doğrudur abi. Ellerinden öper. Sen ne yapacaksın? Abdülrezzak bir an durdu. Bilmem ki dedi. Mahmut'u akraba gibi severdi. Ancak piyasada birlikte anılmak istemezdi. Mahmut onun tereddüdünü hissetti. Korkma abi, ben ortada gözükmüyorum. Benim temiz firmalardan biri aldı arsayı. Sen onlara yapacaksın inşaatı. Nurşen, Abdülrezzak'ın uzayan telefon konuşmasından sıkıldı. 3 gündür inşaat işitiyordu. Kalkıp sevgilisinin arkasına geçti. Sağ kolunu boynuna doladı. Telefonsuz kulağını öptü. Abdülrezzak elektrik çarpmış gibi irkildi. Bu tür davranışlara alışık değildi. Nuriye Hanım böyle bir şey yapmazdı. Nurşen'e ters bir bakış attı. Güzeldi, metresiydi ama zaman içinde onu eğitmesi gerekliydi. Bu arada Mahmut abisini iknaya çalışıyordu. Nurşen uzaklaşınca Abdülrezzak, Mahmut'um, o arsada büyük bir mezarlık var. Köylüler ne der? Ben onları ikna ettiririm abi. Sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sağ çıkmış nice gazi gömülü orada. Yapma abi. Şu ülkenin her tarafında ya şehit kemiği ya gazi kemiği. Beton dökemeyecek miyiz hiçbir yere yani? Abdülrezzak tartışmayı uzatmadı. Muhtemelen Onun yaptığı bu villaların altında da şehit kemikleri vardı. Gün değişmiyordu. Toprağın alt üst olması gibi kültürlerin de altı üstüne geliyordu alemde. Yemekten sonra İstanbul'a gitmek için hazırlanmaya başladı. Nurşen'e döndü. Site bekçisine söyledim. Bir ihtiyacın olursa ona söyle. Hanife Hanım'a söyle. Tamam. Sitenin bekçisi Gazi, yağsız, yakışıklı, efendi bir gençti. Gözlerinde Anadolu yeşili, zihninde liberal ketumluğu vardı. Patronuna sadık, metresine saygılı kalacaktı. Abdülrezzak, şu telefonu al da doğrudan bana bağlı. İstediğin zaman çaldır. Nurşen Abdülrezzak Bey'e sokuldu. İki parmağıyla ceketinin yakasını ovuşturarak, az önce canını sıktım, özür dilerim, bir daha yapmam. Abdülrezzak bu sözleri beklemiyordu. Yüzü aydınlandı. Kızdığına pişman oldu. Çantasını masaya koydu, beline sarılıp Nurşen'i kendine çekti. Sevgiyle, ihtirasla, biraz da teşekkür niyetiyle yanaklarını, dudaklarını öptü. Bir şey söylemedi. İlk krizleri atlatılmıştı. Nurşen, nereye gidiyorsun diye sordu. Bu soruyu Abdülrezzak Bey'e artık iki kadın soracaktı. Metresi ve karısı. Nurşen'in sorusu da hesap niyetiyle değildi. Biraz meraktan, daha çok da kaygıdan ötürü sormuştu. Nurşen'in dünyası artık bu erkekti. Erkeği ne zaman gelecekti? Bu evde uzun süre kalacak mıydı? Evi güzeldi. Ancak bu eve atılmış, kapatılmış mıydı? Çok küçük bir ihtimalle de olsa, acaba erkeğinin hayatında ikinci bir metres var mıydı? Bu olur muydu? Bütün bu soruların özeti iki kelimeydi. Nereye gidiyorsun? Aslında Nurşen, Abdülrezzak Bey'in nereye gittiğini değil, ne zaman geleceğini, belki de en derinlerde daha kaç ay, kaç yıl geleceğini merak ediyordu. Abdülrezzak Bey gözünü boşluğa dikip iki saniye düşündükten sonra sıkıntılı bir ses tonuyla cevapladı. Niyazi dedemin torunu Barış var. Kardeşim gibidir. Metris cezaevinde yatıyor. Gazeteci. Önce onu ziyaret edeceğim. Ay, burada cezaevi mi var? Yok, Metris Tepe'de değil. İstanbul'daki Metris cezaevinde. Yalan haber filan mı yazmış? Yok, siyasi suçtan. Suçunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım o da bilmiyor. Nurşen az bilgiyle çok bilmiş bir tavır takınarak, siyasi suç, devletle ilgili tabii. Devlet işi olduğu için bilmiyordur. Gizlidir, dedi. Metresinin parlak gözüken bu çocuksu yorumu karşısında Abdülrezzak derin bir iç geçirdi. Sonra ekledi. Sonra da İstanbul'daki ağabeyim Albay Hasan'ı ziyaret edeceğim. Orada mı çalışıyor? Yok, o da tutuklu. Albay Hasan, Abdülrezzak'ın baba bir, anne ayrı kardeşiydi ve bir yıldır tutukluydu. Nurşen bunları ilk kez duyuyordu. İçinden, sizin ailede de ne çok tutuklu var demek geçti. Kendini tuttu, demedi. Kapının arkasında vedalaştılar. Nurşen başını Abdülrezzak'ın boynuna gömdü. Beni unutma Abdüş, her gün ara. Tamam mı, dedi. Abdülrezzak çocuk avutan olgun bir ses tonuyla, tamam hayatım, merak etme, arayacağım. En kısa zamanda da geleceğim, diyerek evden çıktı. Rüstem az ötede arabada bekliyordu. Patronuna kapıyı açtı. Nurşen, Rüstem'i görünce sabahlığının yakasını kapatmaya çalıştı. Üzerinde kısa, ipek bir sabahlık vardı. Bu niye kapıya böyle çıkıyor diye Abdülrezzak Bey'in canı sıkıldı. Karısı Nuriye Hanım asla kapılara böyle çıkmazdı. Nurşen'in kötü niyeti yoktu. Bir metresin nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu sadece. Zamanla öğrenecekti. İki sevgili birbirlerine el salladılar. Araba uzaklaştı. Güneş metres tepenin arkasında alçalmaya başlamıştı. İnsanlar, olaylar, değerler, sabitler, değişkenler, her şey değişiyor bu dünyada. Metris Tepe bile bir gün yok olacaktır coğrafyada. Değişmeyen tek şey, güneşin doğması ve batmasıdır. Nurşen yeni evinde ilk kez tek başına kalacaktı. Ev yeniydi, güzeldi. Derinden derine bir suçluluk duygusu gezinse de zihninin gerisinde, yine de yepyeni ve renkli bir hayat uzanıyordu önünde. O artık bir metresti, nazlı ve varlıklı. Nurşen şu an bir metresti. Ancak yakın bir gelecekte, nice metresin yaptığı gibi olayı farklı tanımlayacaktı. Ben bir metresim demek yerine, ben de onun eşiyim, o benim kocam diye düşünecekti. Kendisine ev alınan, değer verilen, beğenilen bir kadındı. Abdülrezzak nakit para bırakmıştı eve. Ayrıca bir kredi kartı vermişti eline. İstediği şeyi kasabadan, şehirden getirebilirdi. Yani özgürdü. En azından bazı yönden. Öyle kalkıp uzaklara gidemezdi tek başına. Erkeğe izin vermeden. Çağdaş bir harem kadını kıvamındaydı yaşantısı. Villasında tek başına özgür gözükse de, göreni, gözetleyeni vardı çevresinde. Örneğin bir Hanife hanım olacaktı yaşantısında. Evin beyi evde olmadığında, her gün kasabadan gelecek, evi temizleyecek, gerektiğinde yemek pişirecek, küçük alışverişler yapacak, Nurşen hanım korktuğunda gece yanında kalacaktı. Ayrıca sitenin bekçisi Gazi de tembihliydi. Neye ihtiyacı olsa koşacaktı. Bu iki insan, Metres hanımın emrindeydi. Ancak görünenin ardında onu kontrol de edeceklerdi. Neme lazımdı? Bir dullara, iki metreslere güven olmazdı. Toplum yargısız yargılıydı. Gerek görürse infaz da ederdi. Bir de alarm sistemi ve güvenlik kameraları vardı. İnsan atlasa makine atlamazdı. Nurşen artık bir metresti. Köleden az ileri. Çağdaş nikahlı bir kadından az beri. Annesinin nazlı kızı, bir zamanlar babasının şekeri, artık bir metresti. Bir zamanlar köle kadınlar vardı dünyada. Parasını verdiniz mi sizindi. Bedeli ödenmiş cariyeler kölenizdi. Sonra daha ucuza odalıklar çıktı. Odaya kapatırdınız, biterdi. Şimdilerde metresler var gündemde. Nice aklı başında, statüsü kartvizitinde olan beyefendinin bir de metresi var eşinden başka. İster köle de, ister cariye, ister odalık, ister metres de adına. Hepsini kapsayan bir kelime vardır. Kapatma. Haremi koruyan iki eleman, Hanife Hanım ve Gazi, biri modern bir gardiyan, diğeri sanki baba yiğit bir harem ağası. Hanife ile Gazi ilk kez Metristepe villalarında karşılaşıyorlardı. Onlar bilmezdi ama anneanneleri arkadaştı. Anneanneleri Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kanıyla silah taşımıştı. Yolda Abdülrezzak çelişkili duygular içindeydi. Çevresindeki nice varlıklı, hatırlı dostu gibi artık onun da bir metresi vardı. Üstelik metresi göz alıcıydı, güzeldi. Bir de şu empotans olmasaydı, sonra işlerini düşündü. Hapishane ziyaretlerini, ailesini düşündü. Nurşen'le konuşurken fark etmişti. Bir kere daha fark etmişti. Ailesi bayağı sorunluydu. Mehmet Cafer Niyazi, yani Metristepe'nin Kurtuluş Savaşı'nın bu üç neferi, kardeşten ileri arkadaştılar. Çocukları oldu. Sonra torunları doğdu. Mehmet dedenin üç torunu vardı. Abdülrezzak, Hasan ve Ayşe. Abdülrezzak tüccardı, müteahhitti. Hasan, karacı albaydı ve uzun bir süredir tutukluydu. Ayşe evliydi, ev hanımıydı. Cafer dedenin iki torunu vardı. Mahmut ve Ayla. Mahmut kibar ifadeyle iş adamı. Gerçekçi olunursa, gerçek bir mafya lideriydi. Hatırı sayılır, gazabı anılır babalardandı. Kuzeni Ayla, hayata mankenlikle atıldıktan sonra şarkıcılıkta karar kılmıştı. Bugüne kadar üç evlilik yapmış, basının hesaplarına göre 12 sevgilisi olmuştu. Ayla, çocuksu görünen ama yaşamın zorluklarına tek başına göğüs geren, kendi gayretiyle ayakta, gündemde kalmayı beceren, erkeklere eyvallahı olmayan güçlü bir kadındı. Sıcaktı. Abdülrezzak Bey her ne kadar onunla birlikte görünmemeye özen gösterse de, Ayla ona sıcak davranır, abi derdi. Ayla'nın Kurtuluş Savaşı'na, dedelerine ilgisi vardı. Çok bilgili değildi. Ama duygusal yönden deneyimliydi. Yaşamı, erkeklere, özellikle zorba menajerlere direnme, ezilmeme gayretiyle geçmişti. Açıkça değilse de, alttan alta, işgalci zorbalara direnen toplumlar ile kendi yaşantısı arasında paralellik kuruyordu zihni. Kurtuluş Savaşı'na ilgisi bu yüzdendi. Ancak ne yazık ki Ayla, sanat yeteneği düşük danışmanların, yönetmenlerin elinde kalitesiz müzikler, klipler yapıyordu. Örneğin bir klibinde Kaan'ı ile mermi taşıyan köylü kadın rolüne girmişti. İyi de rujlu rimelliydi yüzü. Üstüne üstlük klibin bir yerinde öküzün gözlerine bakarak "Mermiler sana ağır mı geldi?" şarkısını söylüyordu. Basın bu şarkının sözlerinin eski sevgililerinden birine gönderme olduğunu yazdı. Doğru ya da yanlış. Söz de, müzik de kalitesizdi. Eğer bir ima varsa kabalıktı. Ancak bütün bunlara rağmen toplum bu şarkıyı pek sevdi. Hayat böyleydi. Üç arkadaştan Niyazi dedenin ayaklarından en çok eziyet çeken oydu. Torunlarından ikisi hayattaydı. Biri Barış Çarıklı, diğeri Başak Çarıklı okumuş. Niyazi dedenin ailesi onun çıplak ayakla savaşma hikayesini bildikleri, üzüldükleri için soyadı kanunu çıktığında Çarıklı soyadını almıştı. Geçmiş günün eksiğini, eziyetini hatırlatan Çarıklı kelimesi, ailenin dilinde, zihninde bir madalya gibi nesiller boyunca takılı kalacaktı. Göğüslerinde İstiklal madalyası, dillerinde Çarıklı kelimesi. Barış Çarıklı gazeteciydi. Özgür düşünen, özgür düşündüren, inandığı doğruları söyleyen bir gazeteciydi. Doğru söylediği için de muhtemelen, teşbihte hata olmasın, köye benzeyen nice az gelişmiş gazeteden kovulmuştu. Bu arada galiba ülkeden de kovulmuş, defalarca hapse atılmıştı. Şimdi de tam bilinmeyen bir suçtan, çok iyi bilinen bir cezaevinde, İstanbul'da Metris cezaevinde tutukluydu. Başak Çarıklı okumuş, biyoloji öğretmeniydi. Babasının soyadı olan Çarıklı'yı ve kocasının soyadı olan Okumuş'u birlikte kullanıyordu. Aydın, canı gönlü eskide, gelenekte, görülmüşte, aklı ise gelecekte, yenilikte olan çağdaş bir kadındı. Bir cumhuriyet öğretmeniydi. Kocası Orhan Bey de pozitif bilme saygılı, çağdaş kafalı bir tarih öğretmeniydi. Karı koca bugüne kadar farklı illerde, çeşitli liselerde birlikte çalışmışlardı. Hiç ayrılmamışlardı. Biri sürüldü mü, diğeri de aynı yere sürülürdü. Başak ve Orhan, geleneksel kültür ürünlerine, Anadolu folklörüne, geleneksel değerlere saygılıydılar, meraklıydılar. Başak öğretmenin çeşitli illerden, köylü kadınlardan, eskicilerden topladığı dantel ve eski kaşık koleksiyonu vardı. Orhan öğretmen ise parası yettiğince yazma kitap ve cönk, saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan deri kaplı defter toplardı. Eski Türkçeyi ve Osmanlıcayı iyi bilirdi. O da bir koleksiyonerdi. Başak ve Orhan öğretmenlerin çocuğu yoktu. Maaşlarından biriktirdiklerini koleksiyonlarına, bir de öğrenci okutmaya harcarlardı. Tayin edildikleri liseler genelde fakirce semtlerde olurdu. Her yıl birkaç öğrencinin okul masrafını yıl boyunca karşılarlardı. Çarıksız savaşan dedelerinin özgürlüğe kavuşturduğu bu topraklara ekonomik özgürlük yeterince gelmemişti daha. Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da dört mevsimi, yağmuru, karı, tek bir lastik ayakkabıyla geçiren, yıl boyu yalnızca ceket giyen öğrenciler vardı. Karı koca nicesini giydirdi. Onların çocukları yoktu. Onların çocukları çoktu. Göz gözü görmeyen bir yaşamda, gönül gözleri erken gelişmişti bu iki gencin. Çocukları olmuyor diye önce üzülmüşlerdi. Sonra biyolojiyi yaşamlarına taşıdı Başak öğretmen. Şöyle derdi eşine, hayatı ne yana biriktirdiğin önemli değildir. Biriktirip biriktirmediğin önemlidir. Yarınlarda yaşamak isteyen arılar, karıncalar, kendilerini feda edip kardeş vücutlardaki genleri yaşatırlar. Demek istediği şuydu. Arı kovanına bir yabancı yaklaştığında, arılardan biri öne fırlayıp sokar onu. İğnesi, soktuğu canlıda kalacağından, az sonra cansız kalacaktır bu arı. Bu fedakarlığı, bu diğerkamlığı niye yapar? Diğerleri için, niçin yok eder kendini? O ölse bile kardeş vücutlardaki genler yaşasın diye. Biyolojideki bu kuramı karısından dinlediğinde Orhan öğretmen etkilenmiş, onu kendince geliştirmişti. Ona göre arılar gibi insanlar da akraba vücutlardaki genler için feda ederlerdi kendilerini. Savaşlarda dedeler, barışlarda Barış Çarıkçı gibi gazeteciler böyleydi. 68 kuşağı böyleydi. İşe yarardı veya yaramazdı. Bazıları kendilerini öne atar, feda ederdi, denerdi. Bir arı öldü diye kovanın, bir er öldü diye vatanın kurtulacağı garanti değildi. Ama onlar denerdi. Bir gün Başak öğretmen başını kocasının göğsüne gömmüş, sana bir çocuk veremedim demişti. Orhan öğretmen karısının başını ellerinin arasına aldıktan sonra dudaklarını, yanaklarını defalarca uzun uzun öpmüş, sen bana hayatı verdin demişti. Başak ve Orhan öğretmenleri, öğrenciler severdi. Otoriter ama sevecen birer abla ve abi kıvamındaydılar. Gençler, ezmeyen otoriteyi eziyet olarak görmezler. Düzenli işleyen, adaletli düzenlere isyan etmezler. İsyanları düzene değil, düzensizliğedir, haksızlığı sevmezler. Bu iki öğretmenin öğrencilerle, öğretmenlerle araları iyiydi. Ancak yöneticilerle iyi değildi. Okul müdürleriyle iyi geçinemiyorlardı. İl, ilçe milli eğitim müdürleriyle de. Başak öğretmen onca uyarıldığı halde yine de kimi yöneticileri sevmediği konuları anlatırdı derste. Fiziğe, kimyaya kimse karışmazdı. Ama biyolojideki bazı konulara alerji duyardı müdürler. Adeta kaşıntı yapardı kimi konular onlarda. Bir gün alanı biyoloji olmayan bir müdür, "Sayın hocam, siz çiçekleri, böcekleri, kasları filan anlatın öğrencilere. Neyinize lazım insanın nereden geldiği? Nereden geldiğimiz değil, nereye gittiğimiz önemlidir. İnsan bu dünyaya niçin gelmiştir? İnsanın dünyadaki amacı nedir? Bunları anlatın da sizin de benim de başımız girmesin derdi," demişti. Orhan öğretmen, Öğretmenler Sendikası'na üyeydi. Onun sakıncalı yanı da buydu. Üyeliği, yaptıkları yasalara uygundu. Ancak çoğunluğa aykırıydı. Nasıl ki biyolojide çevreye uyum sağlayamayanlar süreçten çekilir, yok olursa, toplum da gerekçeler yaratıp kendince, kendine aykırı gelen kişileri, düşünceleri yok etmeye, en azından göz ardı etmeye çalışıyordu şimdi de. Galiba bu yüzden bu iki öğretmeni defalarca uzak illere, bir o yana, bir bu yana sürdüler. Hayvanlar, bitkiler dünyasında uyum sağlayamayanlar elenir sonunda. Ama insanların dünyasında aykırı olanlara da yer açmalı toplumda. Düşüncelerinize katılmıyorum ama size saygım var sonuçta. Bitki de, hayvan da saygı aranmaz. Ancak insan kendini, cinsini, cinslere saygılı olmalıdır bu dünyada. Başak öğretmen o gece Niyazi dedesini gördü rüyasında. Şiddetli saldırılarla yarılıyordu cepheleri. Yılmıyor, geriye gidip yeni cephe kuruyorlardı. Hattı müdafaa yoktu, satı müdafaa vardı. O satı, bir vatan, bütün bir yaşamdı. Seri devreler vardır elektrikte. Tek bir düğme açık kalsa lamba söner. Seri devre, hattı müdafaa sayılır. Bir de paralel devreler vardır. Birkaç düğme elenmekle lamba sönmez genelde. Paralel devre ise satı müdafaa sayılır. Sönmeye dirençlidir. Kim ki satha yayılır, yaşama daha iyi sarılır. Gel de anlat bunu müdürlere. Ayrım sonu, sayfa 51.